Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Hava Danslarının yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet, Hande hafif uykulu. Saat cumartesi akşam 10.30'u buldu. Poyraz'ı yatırdık. Hande de Poyraz uyusun beklerken koltukta uyuyakalmış. Ben gittim uyandırdım.
Evet, öyle konularıma hazırlandım. İşte Poyraz'a bakıyordum bir yandan kıpır kıpır olunca. Dedim bir uyusun sonra hani yanına geleyim. Valla uyumuşum. Ama bir sebebi var tabii ki bunun. Dün gece Poyraz cuma akşamı hiç uyumadı. Neredeyse böyle her 20 dakikada bir uyandık gibi. Hani bir saatte bir evet ama tam dalacağız. Çünkü birazcık öksürüyor.
Evet. Ateş yok, ciddi bir şey yok ama geceleri tabii hep böyle öksürük gibi şeyler azar.
Dolu dolu böyle boğazı falan da. Hatta bana da geçirmiş durumda.
Aileye getirmiş durumda.
Ailecek sen de biraz. Şey,
işte sen söyledim yani çocuğu olanlar, çocuklar, bebekler biraz mikrop yuvası gibi sürekli birebir yakından ilgilendiğin için. Tam konuşurken Poyraz bir gene öksürükle uyandı. Ufak bir ara verdik o sebeple. Bebekler biraz böyle mikrop yuvası gibi bütün şeyi aileye mikrobu dağıtıyorlar. Ben de biraz etkilendim. En az etkilenen sanırım benim. Hande biraz daha fazla, en kötü etkilenen tabii kendi de, sistemi daha evet.
Üzülüyorum öyle.
Poyraz. Ne var ne yok öncelikle bu hafta için? Türkiye'de standart dışı bir şey yok. Sen zaten konuşmak istemiyorsun
evet,
da.
Evet. Çok net. Bak bize iTunes'ta.
Evet, hızlıca bayağı bir yorum birikmiş. Hemen birkaç yoruma cevap verelim. Ne zamandır da bakmıyorduk. Öyle bakınca aa dedim 5-6 tane yeni yorum var. E-posta ile gelenleri hemen görüyoruz veya da Facebook veya diğer yer mecralardan gelenleri ama her zaman bakmıyorum iTunes'a. Bir dinleyicimiz işte demiş ki yolda dinliyorum. Kendisine teşekkürler. İşte yolda uyurken dinleyen bile vardı daha önce. Bir başka dinleyicimiz kaç lira kazanıyorsunuz diye sormuş. Evet, Allah şu anda sıfır lira kazanıyoruz.
Ya cebimizden çıkmadığına seviniyorum bir şey.
Cebimizden işte aldığımız mikrofon var. Vakti zamanında çıkarttığımız. Bir de vakti zamanında yine bir sponsorumuz oldu. Tek ve şey. İlk ve son sponsorumuz. Eğer hani bizim şeyimize ters gelmeyecek bir konu olursa her zaman sponsorlukları açığız. Onun dışında bir başka dinleyicimiz haberleri aldığınız kaynakları özellikle Serdar Kuzuloğlu'nun dünya hallerini bazen çok acımasız eleştiriyorsunuz diye belirtmiş. Biz Serdar Kuzuloğlu'nu ben çok beğeniyorum ve takdir de ediyorum ama beğenmediğim veya da eksik bulduğum bir şey olduğu zaman da eleştiriyorum. Şöyle söyleyeyim, eleştirmek her zaman böyle çok nazik şekilde, nazikten kastım da önemli olan kırmadan eleştirmek ama düz ve gerçekçi eleştirmek.
Biz buna yapıcı diyoruz Mehmet.
İşte o bana yani eleştiri almak Türklerde çok zor bir şey. Yani eleştiriyi kabullenmek. Bu benim prodüksiyon işlerinde çok yurt dışından aldığım bir şey. Yani insanlar çok kolay ilk başlarda ters geliyor ama sonra alışıyorsunuz. Bu kişisel bir şey değil. İşle ilgili net. Bazen o şekilde çalışanlar da oluyor. Ben hiç unutmuyorum. Vakti zamanında bana birisi iş başvurusu için bana CV gönderdi. Genç birisi, hatta işte hala üniversitede okuyor. İşlerine baktım, gerçekten vasatın altında, öyle diyeyim. Hiç beğenmedim. Ve kendisine bunu olabildiğince düz bir şekilde nelerin hatalı olduğunu belirttim. Beni çok motive ettiniz, teşekkürlerdi. Ben seni motive etmek için söylemedim. Tam tersi neyi düzeltmen gerektiğini söyledim. Ona da zaten yazdım. Yani sen bununla hemen motivasyonun kırılıyorsa çok yanlış bir sektöre girmeye çalışıyorsun. Çünkü her zaman senin yaptığın yaratıcı bir iş. Sonuçta o işi beğenmeyecek bir sürü insan olacak ve bazı hatalar da oluyor. Bunu birisi sana söylediği zaman senin motivasyonun düşüyorsa ki Hande bazen görüyor benimle işle ilgili müşterinin beğenmediği zaman olduğu zaman üzülüyorsun ama iş yani sonuçta toparlayıp devam edeceksin. Böyle bir hayat yani.
Bizim sektörde de, sektör derken akademide de bu tür şeyler oluyor. Şöyle red gelen çok, mesela benim de makalem vardır. Düzeltiyorum. Bazen işte revizyon alıyorsun. İki sefer alıyorsun. Bazen hiç yayınlanmıyor. O dergi kabul etmiyor. Başka bir dergide yayınlıyorsun. Olabiliyor. Bana da mesela bazen edit hakemlik için makaleler geliyor. İşte diyorsun ki ufak düzeltmelerle yayınlanabilir. Ya bu baştan yazılsa daha iyi olur gibi gibi yorumları da ekliyorsun.
Burada önemli olan hakarete benzer şeyler söylemeden ama net söylemek. Yani neyin eksik veya neyin hatalı olduğu. Dediğim gibi Serdar Kuzuloğlu'nu seviyoruz. Bir içerik üreten, kaynak üreten, bir şey katan herkesi ben seviyorum. Burada, özellikle bilim konusunda. Evet.
Bu arada bugün bizim podcast buluşmamız var. Cumartesi.
Şunları bitirelim de öyle atlamayalım.
Daha var mı?
Evet,
pardon.
Var. Başkası uzun bir tane yazmış. Bizi 1,5 hızla, yani bazı artık yeni uygulamalarda hızlandırılmış olarak dinleme imkanı var. O kadar alıştım ki sizi normal sesle dinlersem herhalde alışamam ve sesinizi tanıyamam diye belirtmiş. Teşekkürler. Umarım bir gün dinlersiniz yüz yüze. Ve onun dışında teşekkür. Mesela senin Bless This Stuff için teşekkür etmişler.
Ya evet. Can da çok sevindim.
Teşekkürler. Yorumlar böyle. Bir de en son podcastimizle ilgili uzun e-mailları atan Muharrem Bey var. Onun dışında daha önce bizim podcast'te tek röportajını yaptığımız Ufuk arkadaşımız var. Ufuk arkadaşımız bu Storytel'de Mirgün Cabas ve Can Kozanoğlu'nun olduğunu, yani tek kişilik bir podcast olmadığını, onun da çift kişi podcast olduğunu belirtmiş. Storytel'in podcast'inin ilk sayfası isimli podcast'in fragmanı da bu arada Ufuk çekmiş. Fragman tanıttığım şeyleri şu anda gördüğün kadarıyla 6 bölüm mü yayınlanmış, öyle bir şey. Geçen bölümde bunu bahsetmiştik. Mirgün Cabas'la Can Kozanoğlu Storytel uygulamasında çıkan kitapların yazarlarıyla sohbet ediyor. İlk sayfasını işte değerlendiriyor ve yazma süreçlerini anlatıyormuş. Böyle bir podcast. Ne kadar uzun sürer, kaç bölüm çekerler bilemiyorum. Meraklananlar, özellikle kitapla ve Türk yazarlarla ilgilenenler için ilginç bir podcast olacaktır. Başka bu haftadan bir şeyimiz var mı? Değerlendirmemiz?
Yok.
Yok.
Ben çok üzülüyorum böyle Poyraz öksürünce ağlıyor. Ne olup ne bittiğini. Tabii boğazı çok fena. Öyle.
Bu gece de zor geçecek.
Bu gece de uykusuz. O da uyuyamıyor.
Evet. Evet, sen haberlerine geç, başla bakalım.
Şimdi benim The Insider sitesinden bir haberim var. Çok da şaşırdım. Böyle insanlar gerçekten bunu, yani nasıl aklına geliyor? Adam 69 yaşında, 20 yaşını küçültmek için mahkemeye başvurmuş. Neden? Bir, tekrar çalışma hayatına dönmek istiyormuş. Bir de özellikle Tinder'dan hani genç bayanlı kadınlarla buluşmak istiyormuş. Dolayısıyla diyor ki ismimizi değiştirebiliyoruz, cinsiyetimizi değiştirebiliyoruz, neden yaşımızı değiştiremiyoruz diye dava açmış. Bana enteresan geldi. Bu Hollanda'da. Hollanda'da olduğunu söyledin mi?
Söylemedim.
Söylemedim. Tamam. Adam 69 yaşında bir girişimci. İşte Dutch girişimci. Bu belirttiğim sebeplerden ötürü de yaşını küçültmek için mahkemeye başvurmuş.
Bu nasıl bizim erkeklerin aklına gelmedi? Enteresan. Bizim erkekler çok Tinder'ı falan bilmiyor herhalde. Onun etkisi olabilir.
Bizim erkekler derken
Türk toplumundaki genel erkek yapısı olarak.
Profili sayılıyor. Mi? Evet. Bilmiyorum. Düşünmek istemiyorum o profili.
Evet, ilginç habermiş.
Evet.
Bunu belki internette görmüşsündür. 1960 ile 2017 tarihleri arasında GDP sıralamasının akışı. Bir yandan bunu bir YouTube videosu olarak yapayım. Tarih hani de baktığında ülkelerin GDP, yani ürettikleri geliri görüyorsun.
Kişi başı gayri safi.
Toplam. Toplamda yani. Ne kadarlık bir varlık üretiyor ülke bazında. Ve böyle tarih şeyinde bir Amerika'nın işte hep bir liderliği var. Birden böyle mesela 70'lerde Almanya fırlamış böyle şey,
evet,
gibi.
Onu ya.
sonra Japonya hep bildiğimiz o Japon mucizesi gerçekleşiyor. İnenler, çıkanlar, alttan gelenler oluyor. Amerikan ekonomisinin şey ama Japonya'nın bir hata kalkışı var.
Bu at yarışı gibi hani böyle.
Evet evet. Kim ne yapacağı görüyorsun mesela. Hep son sıralar falan çok sık değişiyor ama arada bir anda birileri zıt diye aradan çıkabiliyor şey izlediğinde.
Fransa hep dördüncülüğü korumuş bir şekilde.
Evet. Ama bak Amerika'nın öyle bir 80'lerde atağı var ki hepsi yanında küçülmüş kalıyor. Sonra Japonya gene bir gaza basıyor. 80'lerde bak Hande nasıl yetişiyor şu an.
Fransa hala dördüncülükte.
95'lerde evet. Sonra Amerika gene bir coşuyor Japonya'yı falan iyice gaza basıyor. 98'lere geldik. Amerika'nın liderliği öyle bir hızla ilerliyor ki hani arada bir Japonya gaza basıyor ama yetişemiyor. 2000'lerde Amerika iyice şey yapıyor. Diğerleri Japonya'ya yetişirken Amerika'ya yetişmek imkansız gibi gidiyor. Bak Kore 2000'lerde bir giriyor bir çıkıyor ilk ona.
Çin bayağı bak. Çin
3'e yerleşiyor 2008'de. Ve Japonya'yı zorlamaya başlıyor. Ve Japonya'yı geçiyor 2010'da.
Evet.
2011, 2012 Çin, Amerika, işte Amerika bu Trump yönetimi işte bu sayede kazandı. Çünkü Çin o kadar büyüdü ve Amerika'dan iş almaya başladı ki oradaki halk faşizm diyoruz. İşte insanları ırkçılığa sürüklüyor. İşlerimizi elimizden çalıyor gibi bir şey ortaya çıkıyor. Böyle bir durum ortaya çıkmış. Güzel bir video ama değil mi?
Yo çok beğendim kesinlikle. Bu arada ben demin diyordum ki tam bugün buluşmamızı yaptık havadan suda.
Unuttum pardon.
Evet hemen haberlere geçtim. Ben de unuttum arada. Çok güzeldi. Muharrem Bey geldi tanıştık tasarımcı. Yine tasarım bir yarışmasına katılıyormuş galiba oyun parkı. Hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben yine bir yurt dışında görmüştüm. Nerede hatırlamıyorum açıkçası ama böyle kaydırak var ya ona iki tane ikiz kaydırak yapılması. Neden? Şimdi ben bazen Poyraz'ı kaydırıyorum. Hı. Sen aşağıda ben yukarıda bekliyoruz ya. Hı. Ondan sonra bazen peşinden kayıyorum Poyraz'ın ama aynı anda el ele mesela Poyraz'la kaymak istiyorum. O da çok.
Türkiye'de gördün mü sanki? Görmedik mi Türkiye'de hiç?
İki tane yan yana ikiz kaydırak hiç görmedim. Ben onu yurt dışında gördüm.
Caddebostan'daki şu gemi gibi olan kaydırakta iki tane sarı yan yana var. Uçları ikisi iki sonra iki
ama
yanı
ama onlar çok ayrı. Kısa ben böyle.
Büyük bir şey mi istiyorsun? Evet. Peki tamam. Onu da belirtmiş olalım.
Evet bir de Özgü geldi. Ona da çok teşekkür ederiz.
Havadan sudan. Biraz toparlayalım. Bir kayıt alamama durumu gerçekleşti.
Teknik arıza. Bu haftanın podcastinde bir sıkıntı var. Bak ben sana söyleyeyim.
Bu arada bir gün geçti. Dün akşam o az önce dinlediğiniz kelimeleri söyledikten sonra Poyraz'ın öksürükleri artınca programı kestik. Poyraz'la ilgilenme olayına döndük. O sebeple de bir gün sonra bir pazar günü tekrar mikrofonun başındayız.
Evet, dün akşam çok geç bir saatte Poyraz da öksürüp uyumayınca ben de multitasking yapınca çok fazla beceremedim. Podcast'te hem haberlerimi sun hem işte Poyraz'la ilgilen vesaire. Mehmet daha fokus olabiliyor. Podcast haberini güzel detaylı, hakim bir şekilde sunuyor. Ben daha dağıldığım için en azından bugün bence daha iyi oldu diye düşünürken tüm bu aynı şeyi ikinci defa konuşuyoruz.
En kötüsü budur yani.
En kötüsü bu hakikaten. Böyle ikinci defa işte kayıt alıyoruz. Kaydetmemiş demin söylediklerimizi. Her neyse. Pazar gününe güzel başladık. Hayat dostlarla güzel. Bu arada dünkü buluşmamızda da Muharrem Bey'le tanıştık. Tanıştım ben sen daha önce tanışmıştın. Özgü geldi. Çok teşekkürler. Çok zarif. Yani dünyanın bir yerlerinde böyle güzel insanlar var. Onlarla bir araya gelmek, tanışmak gerçekten çok mutlu ediyor beni. Bunu da dile getireyim. Başka dinleyicilerimizi de bekleriz.
Tamam. Hızlıca diğer haberlerimize geçelim. Başka bir şey var mıydı?
Yok şöyle sen izlediğimiz çok etkilendiğimiz bir belgeseli önermiştin. Evet. Onu bir öner istiyorsan tekrardan.
Birincisi ilk önerim Hande söyledi. O da başka bir yerden duydu herhalde.
Kaynaklarım çok gizli.
Tamam. The Bleeding Edge. Tıp cihazları sektöründeki yaşanan sıkıntıları, problemleri ve daha doğrusu bu cihazları kullananların yaşadıkları büyük sıkıntıları anlatan bir belgesel.
Aslında şöyle başlıyor. Amerika'da hani herkes der ki bu pharma, yani ilaç endüstrisi en büyük endüstridir. Aslında medical devices dediği, yani dediğin
tıbbi
gibi
cihaz,
tıbbi cihazlar aslında
işte
en
protezler,
büyük
protezler, implantlar ve
kadınlar için de başka
şeyler var. Cerrahi robotlar, bu tarz hı-hı şeylerle ilgili yaşanan büyük sıkıntıları anlatan bir belgesel.
Ve orada FDA, yani sistemin, kurumun ne kadar kötü işlediğini, kurallarının ne kadar uygunsuz olduğunu aslında altına çiziyor.
Evet. Sonra diğer önerdiğimiz belgesel artık 5. sezona gene Netflix belgeseli Chef's Table. Burada da farklı ülkelerden artık alanında çok iyi yere gelmiş şefleri, ne denir bizde, aşçıları, şefleri.
Kullanılıyor şef.
Evet, anlatan bir belgesel. 5. sezonun 2. bölümü İstanbul'dan, Türkiye'den bir şefi ağırlıyor. Chia'nın sahibiyle bir onun yaşam hikayesi ve kendi alanında ve Türk mutfağına yaptığı katkıları anlatan bir bölüm. Çok etkileyici, tavsiye ederim. Onun dışında bir film tavsiyemiz var. Crazy Rich Asians. Bu da bir komedi, romantik komedi filmi. Hande'nin çok hoşuna gitti çünkü Hande bu tarz filmleri çok sever. Ama çok da fazla sanırım pazarda talep olmayınca rağbet görmüyor. Ama Hande çok eğlendi bu filmde.
Çok eğlendim çünkü çok boş bir film. Gerçekten hani bunca endişe, kaygı, işte omuzlarda yük değil mi? Çok hani aklımızı meşgul eden çok şey var. Bir de bizim memlekette ister istemez insan bazen boğuluyor gibi hissediyor. Dolayısıyla bu böyle kafamı çok rahatlattı. İhtiyacım varmış. Hani böyle masaj gibi bir şey bu. Hani arada insan böyle masaj yaptırır ya. Bu da böyle bir şey. Yani böyle boş ve komedi, güzel filmleri. Tabii ben şimdi yanlış anlaşılmasın. Romantik komedi evet seviyorum. Ama işte Meg Ryan, Julia Roberts, işte Tom Hanks'in falan eskiden çok güzel filmleri vardı. Hani o tarz filmleri seviyorum. Bu gerçekten çok boş bir film. O yüzden çok eğlendim. O altını çizeyim farkın yani.
Tamam. Sonra bu filmde de filmin çok büyük bir kısmı Singapur'da geçiyor. Neredeyse %90'ı filmin Singapur'da evet geçiyor. O sebeple Singapur'da yaşamış, Singapur'da zaman geçirmiş, turist olarak oraya gitmiş kişiler daha da ilginç bulabilir. Ve filmin bir sahnesinde kahramanlar Singapur'da sokakta bir sürü sokak yemek satıcılarının olduğu bir alanda farklı yerlerden yemek alıp orta bir alanda yemeklerini yiyorlar ve ne kadar iyi olduğundan bahsediyorlar ki bunun doğru olduğunu bir başka haberde görüyoruz.
Hemen sen haberine geçmeden Singapur'la ilgili bir şey söyleyeyim. Filmi izledikten sonra böyle insanın bir uçak bileti alıp Singapur'a gidip göresi geliyor. Abimler gitmişlerdi. Onlar çok beğendiler Singapur'u. Hatta işte yeğenime, yani ben üniversiteye buraya kesin gönderirim. Çok işte şöyle medeni, böyle temiz bir ülke demişti abim de. Benim kuzen de yaşadı orada ailesiyle. Bir tek iklimlerinden şikayet etmişlerdi. Fazla nemliymiş. Sen demin
evet,
demiştin.
Dubai'ye benzer.
Dubai gibi. Evet.
Sokak satıcılarından biri dünyada ilk defa bir sokak satıcısı Michelin yıldızı almış. Michelin yıldızı malum bir yemek konusunda ulaşılan mükemmelliğe verilen bir ödül. Michelin firması tarafından 1, 2 ve 3 yıldız olarak veriliyor. Yıldızlar yemeğin tat ve sunum mükemmelliğinden bulunan ortamın ne kadar kaliteli olduğuna kadar, yani 3 yıldız almanız için müthiş bir ambiyansı olan bir yer olması lazım. O bir sokak satıcısı için pek mümkün olmayacaktır muhtemelen, ama bir yıldızlı, Michelin yıldızlı yer İstanbul, Türkiye içinde yok mesela. Bu Singapur'daki restoran sokak satıcısı bir yıldızı almış. İlk duyurduklarında kendisiyle dalga geçildiğini düşünmüş zaten. Sunduğu Hong Kong stili soya sosunda marine edilmiş tavuk porsiyonu $1.5. Bu $1.5'a İstanbul'da dahi bırakın Michelin yıldızlı dediğim gibi bir yer yok. Sokak satıcılarında bile, sokak satıcında bulursun muhtemelen. Pilav nohutu falan $1.5 alabilirsiniz de. $1.5 iyi bir yemek almakta çok zorlanabilirsiniz. Bu ödülü aldıktan sonra da tavuk satışı 30 tavuk daha artmış bu satıcının. İsmi uzun bir şey. Chan Hong Meng'miş bu arada bu aşçının ismi. Bir de haberimle beraber son bir de YouTube videosu önereyim. Bu kadar ben zaman kaçırdığıma inanamadım. Grundig sponsorluğunda Ruhun Doysun diye bir belgesel mutfak programı. Doğru yemek, organik tarım, şekerin hayatımızdaki yeri ve birçok konuya değinen bir program. Mehmet Gürs tarafından hazırlanıyor ki...
Mehmet Gürs.
Bu bahsettiğim Netflix belgeseli Chef's Table'da da bu çiğ ile ilgili bazı yorumları falan da gene Mehmet Gürs vermiş. Bu aralar kendisini fazla sık görmeye başladım.
Restoranı var İstanbul'da.
Tabii Mikla.
Mikla. Deminden beri düşün. O da Michelin yıldızı almış mıydı?
Hayır. İşte Türkiye'de yok Michelin yıldızı almış.
Hiçbir restoran yok mu?
Hiç yok Türkiye'de.
Sanki ben bir tane...
Biraz arada bir Grundig ürünlerin reklamı yapılsa da program güzel bir program. Zamanı olanları Ruhun Doysun'u önereyim. Evet, sen haberlerine geç.
Ben dün bir haber sunmuştum. 69 yaşındaki Hollandalı bir amcanın yaşını değiştirmek istemesiyle ilgili 20 yaş daha genç yapabilir mi acaba diye mahkemeye başvurduğuna dair. Şimdiki haberim Mehmetciğim senin için. Sen böyle nerede iyi hamburger, çizburger var, işte nerede iyi menüler, zaten hani ilgilisin, bir gurmesin. Poyraz da sana çekmiş galiba, bayağı bir seçici yemeklerde. Bomonti adada The Populist diye bir mekan varmış. Bu arada ben Bomonti adaya hiç gitmedim, umarım beni götürürsün bir gün, gideriz yani. Deneyelim bak şurasını. Cheeseburgeri ve patates kızartması özellikle enfes, bir başka eşi yok diyor. O kadar iddialı bir deneyimmiş burada. Hani hem kaliteli hem de mideye hiç rahatsızlık vermeyen bir burger yapmış adamcağız. Aynı zamanda pizza, hot dog ve nachoslarda bulunuyormuş. Çok merak ettim bu mekanı. Şimdi diğer haberim, ben burada biliyorsun artificial intelligence, yani yapay zekalı ilgili işte okuyorum, ediyorum. Bayağı yazılan çizilenler var, kitaplar, makaleler. Burada da aslında bu makalede bir konu tartışılıyor. O da şu: insanlık tarihinde ilk defa şoförsüz araçlar var ya.
Evet.
Evet, bunlara karar verme yetkisi tanımlanacakmış, programlanması düşünülüyormuş. Araştırmacılar bunun üzerinde çalışıyorlarmış. Mesela nasıl olabilir? Araba gidiyor, işte sağ tarafında genç bir çocuk var, yani bir çocuk var. İşte solda da yaşlı bir amca var. Acaba hangisini, yani birinden birine çarpacak? Bu kararı almak, bu yapay zekaya bırakılır mı, bırakılamaz mı? Öncelik nasıl programlanacak? Bu konu üzerinde çalışıyorlarmış. Ben bu yazıyı okuyunca aklıma Michael Sandel'in What is the Right Thing to Do adlı TED konuşması videosu geldi. Michael Sandel Harvard'da bir profesör. Onun linkini mutlaka burada paylaşalım. Değil mi Mehmet?
Hı hı.
Şimdi orada doktorlar mesela hastaneye gelen işte insanlara hangisi, kimisine öncelik verecek? Daha önce geldin sen ama senden sonra gelen birisinin ölüm şeyi var, riski. Önce ona mı müdahale edersin yoksa sıraya mı bakarsın? Ama müdahale etmezsen de ilk, neyse, böyle birçok şey. Ya da işte sınıfta en iyi flüt çalan falan. Çok güzel örnekleri var. Çok felsefi yaklaşımları da sunuyor kendi konuşmasında. Çok hayran olduğum bir profesör. Bu şekilde bunlar bana çok enteresan geliyor ve gerçekten bir regülasyona ihtiyaç var. Yani bu klonlamadan tut, geçen hafta konuştuk CRISPR, işte bu yapay zeka, bunların yani sanki böyle uçsuz bucaksız ve herkes her istediğini bir anda yapacak ve ortalık karışacakmış gibi geliyor bana. Yani böyle uzaktan bakınca.
Ya oturur.
Oturur, zamanla oturur. Zamanla yolunu bulur diyorsun.
Bir dinleyicimiz de bak yorumlarda, Facebook
çok
grubumuzda
güzel, evet,
yorumlarda
sağ
bir sağ olsun. Benim sonradan aklıma gelen bir filmi önermiş, Gattaca.
Ben onu tekrar izleyeceğim. Yani hatırlamıyorum şu an.
Ben çok net hatırlıyorum. Güzel bir film. Çok öyle sinemalarda oynayıp böyle hit almış bir film değil ama bu genetik kodlamada oynamanın yaratabileceği sonuçların ileri dünyada nasıl bir yaşama sebep olabileceğini, bir alternatif gelecek öngörüsü sunuyor.
Evet.
O yönden de çok etkileyici bir film. Bazı insanlar biliyor, gerçekten de bu konu üzerine bence yapılmış en etkileyici film. Merak edenleri Gattaca filmini de ayrıca öneririm.
Evet. Benim bu öngörü deyince geçenlerde tabii şimdi benim de Facebook grubumda tabii daha çok hani akademisyen meslektaşlarım da var, profesörler. Yani TİS'lerden bağımsız olarak da her seviyede diyeyim birçok meslektaşım var. Eski Todai'nin hocalarından şimdi belli bir ideolojide olan ya da her neyse başka bir üniversiteye geçmiş bir hoca benim bu paylaştığım habere, gerçi benim paylaşım üzerine değil de bir başka gene profesör hocanın paylaşımı üzerine, bu çok aptalca demiş. Norveç'in hani tohumları depolaması falan. Yani aptalca değil tabii ki bu. Yani bir öngörüyü, dediğim gibi uzgörü içeriyor hatta. Çünkü eyleme de geçirip bunu gerçekleştirmişler. Ben de böyle tabii yorum yazdım altına. Hocam aslında bu aptalca bir şey değil diye. Bayağı yaşı başı da var. Sonra dedi ki Türk Dil Kurumu'na bakarsan hani vizyon olarak çevirmiş öngörüyü dedi. Ben de dedim ki vizyon çok farklı bir şey. Ama öngörü, uzgörü, hani bu forecast, foresight, anticipation gibi bunlar farklı. Keşke bunları daha detaylı araştırsak, anlasak da dedim. Böyle günübirlik politikalardan biz kurtulsak diye. Sonra tabii daha hoca uzatmamış herhalde ağırlığından falan ama yani bilmiyorum. Biraz daha bunları araştırmak lazım. Ben bu aralar bayağı bir düşünüyorum, ediyorum. İlk önceliğim de bu. Yani şu dönemin yoğunluğunu atlatıp bu konu üzerinde bir makale yazmak.
Tamam. Yoksa senin haberini dinledik mi biz? Şimdi unuttum, şimdi böyle o kadar çok konuştuk ki bir anda.
Peki ben bir tane daha haber paylaşayım. Hı. Şöyle, dünyanın ilk güneş enerjisi ile çalışan hava alanı yapmışlar. Cochin Hava Alanı. Hindistan'da bu arada bu, Kerala eyaletinin en büyük ve en yoğun havalimanı. Hindistan'ın 4. en yoğun havalimanı. Full, tamamıyla güneş enerjisiyle çalışıyormuş. Bu arada sen geçen çok haklı bir şekilde söyledin. Yani aramızda konuştuk. Dezenformasyon var. Böyle hemen bir paylaşıyorlar. Bu yeni havalimanıyla ilgili, işte İstanbul Havalimanı. Benim gönlümde Atatürk Havalimanı hala. İşte su basıyor, seller falan. O aslında başka bir havalimanının görüntüsüymüş. Ama tabii hani karşı olunca ya da hani bir projeye hemen insanlar atlıyor. Aslında biraz araştırmak lazım herhalde. Evet, bir haber
kaynak doğrulamak.
Kaynak doğrulamak gerekiyor. Her neyse, bu dediğim gibi Cochin Havalimanı uluslararası havalimanı, Birleşmiş Milletler'in 2005'ten beri 5 kategoride düzenlediği Champions of the Earth yarışmasının girişimci vizyon kategorisinin 2018 yılı birincisi olmaya hak kazanmış. Ve işte neden bütün havalimanında güneş enerjisi kullanmayalım sorusuyla yola çıkıp güneş enerjisine geçmişler. Şimdi çok detaylar var. Ne kadar güneş modülü, kaç dönüm arazi, ne kadar milyar kilometrelik yakıtın çıkardığı karbon oksijenine salınmaması gibi. Ama önemli olan haberin kendisi diyorum ve güneş enerjisiyle çalışan bir havalimanından bahsediyoruz. Bu arada güneş enerjisi panellerinin altında da sebze yetiştiriyorlar. 60 ton sebze üretimi gerçekleştirilmiş. 2017 yılında sadece. Hem üretim de var. Tamam. Ne kadar güzel değil mi?
Evet Hande'cim. Şimdi o deminki haberle ilgili olarak hemen bu tarz emin olmadığınız konuları teyit.org diye bir site var.
Bana sorsaydın söylerdim. Teyit.org'u. Onu tamam. Aradığını anlamadım ben.
Hayır, ben havalimanı şeyini ne yapmışlar diye zaten ana sayfada duruyor. Yeni havalimanı TAV tarafından değil İGA tarafından işletiyor ve her yerde TAV işareti var diyor. Bu hani şu anki havalimanı ile ilgili bir eski bir görsel olduğunu yapıyor. Hangi tarih konusunda verilen görselleri falan kıyaslıyor. Eski bir görüntü olduğunu ispatlamışlar. Tamam.
Tamamdır.
Ben bir haber vereyim. Benim haberim de bir yabancı podcast var benim severek dinlediğim. How I Built This. Kurulmuş, başarılı olmuş şirketlerin ilk kuruluş girişimlerin nasıl kurulduğunu anlatıyor. Onlardan biri de Rent the Runway isimli bir firma var. Bu firma şöyle ortaya çıkıyor. Marka giysileri kiralıyor. Yani sen bir baloya katılacaksın, bir önemli bir organizasyona katılacaksın. İşte Christian Dior bir kıyafet giymek istiyorsun. Bunu satın almana imkan yok.
Evet.
Ama mesela %5'i fiyatına sana 3 günlüğüne kiralıyorlar mesela bu kıyafeti. Yani bir gün öncesinden geliyor. Sen o kıyafeti giyiyorsun. Ertesi gün geri gönderiyorsun.
Nerede deniyorum ben bu kıyafeti? Şu an böyle cazip geldi yani.
Bu Amerika'da var
zaten. Amerika'da değil mi?
Ve bu firma bu konuda çok başarılı oluyor. Hatta şöyle bir şey var. Amerika'da müşteri hakları o kadar gelişmiş ki sen bir şeyi aldıktan sonra eğer etiketi sökülmemişse hiçbir sorun olmadan iade edebiliyorsun. Zaten bu markaların çoğu bundan muzdaripmiş. Yani
birisi mi giyiyorum?
Kristen Dior kıyafeti alıyor, parasını kredi kartıyla ödüyor. Etiketini sökmeden eve götürüyor. Arkasını kıvırıyor mesela. O gece kullanıyor. Ertesi günde ben bu kıyafeti beğenmedim deyip iade ediyorlar.
Ha, çok ayıp.
Ve bu inanmazsın %70 oranındaymış bu markalarda.
Yani etik bir sorun hiç doğru değil.
Bu markalarda o sebeple bir kısmı bu Rent the Runway'i destekliyor. Çünkü direkt satıyorlar bu firmaya. Bu firma da bunları kiralıyor. Çok ciddi bir gardırobu var. Ve hangi
beden
ne yapılacak? Kendi kuru temizlemesini kendi yapıyor. Böyle bir sistem kurmuş. Son derece başarılı oluyor. Şimdi daha da ileri gidiyormuş ve iş kıyafetine işi döndürüyor. Sen aylık bir abonelik bedeli ödüyorsun.
Harika.
Ve seçtiğin 4 kıyafeti elinde tutuyorsun. Yani istediğin zaman bir kıyafeti gönderip seçtiğin başka bir kıyafeti geri sana gönderiyor. Ya da 4'ünü gönderiyorsun, sana 4 kıyafet daha gönderiyor.
Çok güzel bir şey. Hani her haftanın 4 ya da 5 işte. Her haftanın bir güne ve öncesinde sabah düşünmen gerekmiyor bugün ne giyeceğim diye. Aslında öncesinde böyle planlıyorsun. Hı. Pazartesi şunu, salı bunu. Hani hava durumunda tabii göz önüne alarak.
Aynen.
Mevsimleri bayıldı. Çünkü ben hiç sevmiyorum. Hani böyle bazen Steve Jobs falan... Hani hep siyah giyiyor ya, hani seçmiyormuş vakit kaybolmasın diye.
Tabii özellikle kadınlar için çok ilginç bir şey. Tabii fiyat Türkiye'ye baktığında yüksek kalır Türk lirasına çevirince ama eğer üst markalı ürünler işte
Dior
falan yersin aylık
159 dolar.
159 dolar ödüyorsun. Aslında Türkiye'ye baktığında 160 lira.
TL'ye çevirirsen hiçbir şey yani. Maaşımı göz önünde bulunduracak olursak 160 TL verilebilir yani.
Şöyleymiş. 159 dolara abone olmuyorsun. Bir defalık 159 dolar ödeyip seçtiğin 3 kıyafeti bir ay boyunca tutuyorsun. Ama dersen ki ben hep ödeyeceğim. Her 30 günde bir 90 dolar ödeyerek 90 dolar ödeyerek istediğin kıyafetlerden 4 parçayı istediğin sürede tutabiliyorsun. Ne zaman ki bir parçayı değiştirdiğinde sana seçtiğin başka bir, yani elinde sadece 4 ayrı elbise tutabiliyorsun.
Genelde haftalık mı seçiyormuş tüketiciler?
İşte bu haftalık değiştirebilirsin yani kıyafetleri gönderiyorsun. Tabii burada kargo sisteminin de gelişmesi çok önemli. Mesela bu Amerika'da muhtemelen arıyorsun, senden onun bir paketi var. O paketin içinde mesela yurt içi kargo gibi bir yer geliyor, senin kapından alıyor.
Çantaları belli ama ha, yani. İşte. O şimdi Dior elbiseyi böyle herhangi bir kutuda taşıyamaz.
Onun kendi kutuları var.
İşte
Rent the Runway'in. Hayır. O kendi sana paketinde gönderiyor.
Anladım Mehmet'im. Aynı şeyi söylüyorum. Yani böyle bir elbise yurt içi kargonun pakete taşıyamazsın. Dolayısıyla kendi kargo şirketlerine.
Hayır. O kendi anlaşmalı. Yine yurt oranın UPS'le falan yapıyor.
Ama kendi paketleri.
Kendi paketleriyle gönderiyor. Böyle bir sistem kurmuşlar. Şimdi de işte bu gündelik kıyafetleri, hatta diyorlar ki işte bir gün belki Levi's kot pantolonları bile bu şekilde tutup sonra farklı modellere geçebileceksin. Değişik bir girişim ve iş konsepti.
Harika.
Tamam, o zaman şimdilik bu haftalık paketleyelim programımı. Çünkü bunun şimdi pazar günü öğleyin oldu. Bunun bir de editi var. Anca yetişir.
Ben kağıttan okumam lazım ve ben de sanıyorum Poyraz'dan geçti. Acayip şu an hasta oluyorum. Yanaklarım kızardı, boğazım şişiyor. Zor konuşuyorum.
Geçmiş olsun Hande'ciğim.
Teşekkür ederim.
O zaman her zaman olduğu üzere yorumlarınızı havadan sudan @35mm.com adresine gönderebilirsiniz. Onun dışında Facebook grubumuz var. Daha önce üye olmadıysanız üye olup gene buradaki tartışmalara katılabilirsiniz. Yorumlarınızı buradan da alabiliriz. Onun dışında bölümlerle ilgili bağlantılar 35mm.com altında havadan sudan bölümünün içinde, her bölümün altına bağlantılar ve videoları bulabilirsiniz. Yine bölüm altına yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Bazı dinleyicilerimizin yaptığı gibi iTunes şu anda en popüler yorum sitesi, podcast'in herkesin görebileceği. Oraya da arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. şu ana kadar yorumlarını bırakan tüm dinleyicilere teşekkürler. Her türlü yorumunuzu, eleştirinizi de bekleriz. Çok seviniyoruz görüşlerinizi duyduğumuzu.
Kesinlikle. Bu arada Udivici'den biz bahsetmiştik ama evet. Hiç o platformu kullanan var mı? Memnun kalan var mı? Ya da böyle hani şikayet varsa yapıcı öneriler alabiliriz. Çünkü sonuçta o platformun bir parçasıyız biz de. Sadece bir sormak istedim. Evet. Çünkü Spotify'dan artık dinleniyor. Evet. Udivici'de var. İşte iTunes'tan zaten podcast uygulamasından indiriliyor.
Hadi her yerden dinlenebiliyoruz yani.
Evet. Ulaşmamak tamam. Mümkün değil.
Evet. O zaman gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.